Günaydın sayın dinleyenler. Bugün 16 Ekim 2023 günlerden pazartesi, yeni haftanın ilk ajansı başladı. Programı Ferruh Bakır hazırladı. Teknik yönetimde Tuna Şengil var. Mikrofonda ben Dilek Torun. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava bombardımanı 10 gündür sürüyor sayın dinleyenler. Gazze sınırına yoğun askeri yığınak yapan İsrail ordusu kara operasyonuna hazırlanıyor. İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı ise her gün katlanarak artıyor. 2670 kişinin öldüğünden bahsediliyor. Kara harekatı bir süreliğine ertelendi. Abluk altındaki Gazze şeridinin kuzeyinde yaşayan ve yaklaşık 1.1 milyon Filistinlinin bölgenin güneyine geçmesi için İsrail'in verdiği süre doldu. Birleşmiş Milletler ise İsrail ordusunun bu yönde talimatlarına karşı çıkıyor ve iptal edilmesini talep ediyor. Bu sırada dünya ne yapıyor? Liderlerden çeşitli tepkiler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz dedi. Geçen hafta Meclis Genel Kurulu'nda mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerin imzasıyla Filistin ve İsrail'de yaşanan çatışmalara ilişkin ortak bir bildiri yayımlanmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır'da temasları oldu. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Çin Dışişleri Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Filistinlilerin yaşama hakkı, topraklarına geri dönme hakkı görmezden geliniyor diyerek tarihi sürece dikkat çekti Çin Dışişleri Bakanı. Pek çok detay var. Biz bu detayları bugün İstanbul Arel Üniversitesi'nden Profesör Doktor Uğur Özgöker'le konuşacağız. Sayın Özgöker, günaydın.
Günaydın Dilek Hanım. İyi yayınlar diliyorum efendim.
Çok teşekkür ederiz. Dünyanın gözü kulağı orada. Fakat dünya beklediğimiz yükseklikte, beklediğimiz perdede ses çıkarmıyor hala.
Evet efendim, doğru. Yani bir katliam yaşanıyor. Bütün uluslararası anlaşmalara aykırı, yani 1949 Cenevre Anlaşması'na aykırı, 1971 biyolojik kimyalar silahların kullanılması anlaşmasına aykırı, 1945 Birleşmiş Milletler Charter'ına aykırı, tamamen uluslararası hukuka aykırı bir katliam yürütülüyor. Artık bunu en çok destekleyen, tabii burada saldıran taraf ilk başta Hamas olduğu için baştan haksız duruma düşmüştü. Dolayısıyla bütün Batı zaten İsrail yanlısı, Amerika İsrail yanlısı. Zaten Amerikan Dışişleri Bakanı ben de Yahudiyim diyor, açık açık söylüyor. Gerçi 50 sene önceki savaşı bitiren gene bir Yahudi Amerikan Dışişleri Bakanı'ydı. Henry Kissinger'dı. Metik diplomasisiyle, yani o zamanlar tabii telefon yok, cep telefonu yok, faks yok, e-mail yok. Şam'la Tel Aviv arasında bir günde 16 kere giderekten, metik okuyaraktan 73 Savaşı'nın tam bugünden, yani 6 Şubat'tan 50 sene önceki gene Şabat, gene Yahudilerin o Hamursuz Bayramı'ndaki savaşı gene bir Yahudi Amerikalı Dışişleri Bakanı bitirmişti. Blinken da şimdi Mısır'da tamam ben Yahudiyim diye deklare etti, tarafını da deklare etti, etmemesi lazım aslına bakarsanız, ama Amerika çok açık deklare ediyor. Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyor Johnson'a, ikincisini de gönderiyor şimdi. Evet. Bir de onun yanında da bir sürü fırkateyn gönderiyor. Yani filo gönderiyor bayağı. Savaş resmen yani. İsrail'in böyle bir talebi de yok. İhtiyacı da yok. Zaten yani Hamas küçücük bir şey. Yani Hamas aslında devlet olarak da görünmüyor. En güzel şeyi Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. İsrail örgüt gibi değil, devlet gibi davranmalı. Yoksa ona örgüt gibi bizde davranmalı.
Muamele edilir. Evet.
Aynen şöyle. Çünkü yani Hamas örgüt. Hamas değil, oradaki devlet, o da tam da tam devlet oturmamış da, yani hadi devlet diye saydığımız Filistin devleti. O da Doğu Kudüs'te olan, yani El Fethi'nin, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başındaki olan şey Hamas, aslında örgüt ve çoğu Avrupa ülkeleri tarafından da terörist olarak da kabul ediliyor. Ama bir şekilde Gazze şeridini yönetiyor. İşte belediye, yerel yönetimler vesaire, tamam Doğu Kudüs'teki şeyi tanıyor, şeklen, protokol olaraktan El Fethi örgütünü tanıyor ama asıl kendi iç yönetimi de o saldırı. O saldırınca ilk üç günde uluslararası kamuoyunun ve epey de büyük zayiat, yani İsrail bu kadar zayiatı 4 savaşın, yani o 8, mesela 48 savaşı 8 ay sürmüştü, bu kadar büyük zayiat vermemişti. Yani belki cephede biraz daha fazla verdi ama bu kadar birdenbire muazzam bir zayiat verdi ve %90'ı sivil. Bir de bir sürü de esir gitti tabii. Dolayısıyla ilk başta büyük bir sempati vardı İsrail'e karşı saldırı. Ama şimdi iş tersine döndü. ve Amerika bile ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bile Atak'ına dönüştü. Ama yani Gazze'deki sivilleri İstanbul'un Çatalca ilçesinin üçte biri kadar, Silivri ilçesinin yarısı kadar bir alan düşünün. Küçücük bir alanda 2 milyon 300 bin kişi yaşıyor. Bunlara dün pazar günü itibariyle 6 saat süre verdi. İsrail dedi ki 6 saatte terk ettiniz. Güney'e geçtiniz. İşte Güney Gazze ve oradan da işte Refah kapısından o da açılırsa bugün 9'da açıldı, açılacak diye bir haberler geldi. Daha da teyit edilmedi. Hala bekliyorum. Oradan da Sina'ya geçecekler. Yani Mısır'a geçecekler. Yoksa vuracağım diyor. Şimdi bu bir kere uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, bütün anlaşmalara aykırı olduğu gibi bir kere insanlık suçu yani eninde sonunda. Çünkü şu anda siz verdiğiniz demin sayı 2700 Gazze'de ölü var. Bunların %90'ı çocuk, bebek, kadın, yaşlı. Yani hiçbiri eli silah tutan insan değil. Evet. Tamamen sivil. Ve uluslararası savaş hukuku, biz bunu Milli Savunma Üniversitesi'nde okutuyoruz. Hı hı. Sivil şeyleri minimum yap. Yani sivile hiç zarar vermeyeceksin. Bazı yerde sivilde asker ayrılmaz. Yani bir bina düşünün. Binada sivil oturuyor ama üstüne uçak savar koyuyorlar. Oradan ateş ediyor. Tabii uçaklardan düşman uçağı vuruyor. Sadece onu yok edecek şekilde olacak. Binayı çökertmeyecek şekilde. Ama ayıramıyorsan da minimum zarar verecek. Yani yandaki binayı da vurmayacak. Sadece o binayı vuracaksın. Ama İsrail ne yapıyor? Bütün uluslararası savaş hukukunu ihlal ediyor. Bütün sivil hedeflere olduğu gibi ateş ediyor. Olduğu gibi siviller ölüyor. Yani o 2700 kişide en belki 100 tanesi, 150 tanesi Hamas militanıdır. Gerisi olduğu gibi sivil. Dolayısıyla bunu Birleşmiş Milletler'in dur demesi lazım. Birleşmiş Milletler dur demiyorsa, dur demek de dur olmuyor biliyorsunuz. Zaten geçen hafta toplandı Güvenlik Konseyi. 5 yani onu da Sayın Cumhurbaşkanımız uluslararası ilişkiler literatürüne getirdi. Çok güzel bir şeydir. Dünya 5'ten büyüktür. Birleşmiş Milletler 1945'ten beri yüzlerce bölgeselde hiçbirini engelleyemedi. Koreleri, Vietnamları, Arap-İsrail savaşlarını, Kıbrıs falan sebebi 5 ülkeden bir tanesi veto, kendi lehine o veto koydu. Engellenemiyor. Gene engellenemedi. Gene de engellenemedi. Eğer Birleşmiş Milletler engelleyemiyorsa ki engelleyemediğini görüyoruz. Amerika veto koyacak İsrail yerine, yanına ya da İngiltere ya da Fransa. Dolayısıyla artık İslam ülkeleri, Orta Doğu ülkelerin bir Türkiye'nin liderle birleşip bu şekilde bunu sonlandırması lazım. Yani bu operasyonu başlatma dedi. Amerika bile, Blinken, Yahudi Blinken bile sakın ha böyle bir şey yapma dedi. Dün itibariyle başlayacağı kara operasyonu söyleniyordu. Asıl buradaki İsrail'in niyeti anlaşılıyor. Zaten bu 8000, 9000 tane füze fırlattı. Yani o füzeler dediğim gibi İstanbul'un küçük bir ilçesi büyüklüğündeki bir yerde girmesi, üç tarafı sarılı karadan ve İsrail tarafından, bir tarafı da denizde, orası da ablukada. Bakın oradan da ateş ediyor şimdi İsrail kurvazörleri şeye, Gazze topraklarına. Dolayısıyla bu bir mümkün değil. Orada İsrail'in habersiz bir insan bile geçemez. 15 bin tane şey geçmiş, füze geçmiş. Mümkün mü böyle bir şey? İsrail bilinçli olarak bunu yaptırdı. Gazze'yi işgal ediyor. Peki de Dilek Hanım derseniz İsrail'in derdi neydi? Yani Gazze'yi ufacık yere 700 küsur kilometrelik kare, yani İstanbul'un ilçesi kadar yeri işgal etmek için bu kadar bütün dünya karşısına alır mı? Alır. Sebep ne dersiniz? Sebep Leviyet bölgesindeki doğalgaz rezervleri. Buradaki Kıbrıs'la İsrail arasındaki bölgede Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu rezervi buldu. Bu rezerv 30 sene Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılayacak bir rezerv. Ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Avrupa Birliği üyesi olduğu için ilk defa Avrupa kendi içinde enerjisini şey yapıyor. Eskiden Rusya'dan doğalgaz alıyordu. Rusya Avrupa Birliği dışında. Orta Doğu'dan, Arap ülkelerinden petrolle onlar da dışında. Ama Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'nde olduğu için kendi içinde. Ama bu Leviathan'ın yarısı da İsrail sınırları içinde. Onun da yarısı gene dörtte biri de bu Gazze'nin münhasır ekonomik bölgesine giriyor. Dolayısıyla Gazze'yi temizleyerekten Filistinlilerden, tamamen burayı ilhak ederek, Golan'ı ilhak etti biliyorsunuz 4-5 sene önce ve Amerika'da tanıdı. Şeyde ilhak etti, Doğu Kudüs'te ve ebedi ezeli başkenti ilan etti. Bunu da Amerika tanıdı. Hem de Trump yönetimi tanıdı. Yani genelde Amerika'da Yahudiler demokratları desteklerler. Cumhuriyetçileri daha çok WASP dediğimiz White Anglo-Saxon Protestan, yani İngiliz ve Alman asıllı Protestanlar, Anglo-Saxonlar destekler. Ama hem Alman asıllı hem WASP olmasına rağmen gitti damadı Yahudi'ydi, gitti hem Kudüs'ün başkentini kabul etti. Kudüs'ün başkenti olduğunu kabul etti. Hem de ilhakları kabul etti. Sonradan da bir plan ortaya attı. İşte 100 yılın planı diye. İşte Doğu Kudüs'te bir zaten bu yani Trump'ın dediği aslında Sayın Cumhurbaşkanımız 10 senedir diyor. Cumhuriyet hükümetleri 50 senedir diyor. Bazı bir Filistin devleti olmadan Orta Doğu'ya barış gelmez, kan durmaz. Bu kadar açık. Zaten bu 1948'deki Birleşmiş Milletler'in kararı da böyledir. 1967'de Birleşmiş Milletler'in kararı da böyledir. Zaten yani bu tipimizde değil aslında. Fiksiyonu'ya yapıyoruz da kabul eder misiniz demiyoruz. Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği, tasdik ettiği taraf bu. 48'de dedi ki ben dedi Filistin, Osmanlı Filistin eyaletini ikiye böleceğim. Daha sonra işte İngiliz mandatına verelim işte 30 sene kadar. Burada yüzde Yahudi, yüzde 47'de de bir Arap devleti kuracağım. İşte bu Birleşmiş Milletler olmadı bu. 1967'de 3 katına genişletti sınırlarını. Doğu Kudüs'ü aldı, Batı Şeria'yı aldı, Sina'yı aldı olduğu gibi. Bütün Süveyş kanalının tarafını eline geçirdi. Golan tepelerini aldı, çok hayati yerleri aldı. Ama Birleşmiş Milletler ne dedi? Dedi 67 savaşı öncesi sınırlarına çekileceksin. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı uluslararası ilişkileri getirdi. Bu böyle yapılmış lazım. Şimdi, bakın şimdi ne olur? Putin de bunu söylüyor. Çin de bunu söylüyor. Amerika da bunu söylemeye başladı. Dolayısıyla aklın yolu bir. Yani buradaki şeyleri bir Hamas'ın temizler yani terörden arındırılması lazım. Böyle bir şey olmaz. 1970'lerde de El Fethi başlamıştı. Leyla diye bir filmin kaçırmıştı. 1972'de Münih olimpiyatlarını bastırdılar. Filistin teröristler 12 İsrailli'yi öldürdüler vesaire. Turizmde hiçbir şey elde edilemez. Diplomat ama diplomaside de eliniz güçlü olacak. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye gibi bir sürü devlet diyecek ki burada yani zaten Birleşmiş Milletler karar almış anlayacak yeni bir karar yok. Bir Batı Şeria ve Gazze'de bağımsız bir Filistin devleti kurulacak, başkenti Doğu Kudüs olacak. Zaten Birleşmiş Milletler'in kararı ama bunu İsrail'e kimse kabul ettiremiyor, benimsettiremiyor. Çünkü arkasında Amerika Birleşik Devletleri var, Avrupa Birliği var. Bunu yapacak olan Türkiye'dir. Müslüman ülkeleri, Arap ülkelerin bize siyasi ve ekonomik destek vermesi lazım yapılacaktır. Zaten aslında bir başlık. İsrail'deki Yahudiler de rahat edemiyorlar artık. Onlar da kaçmaya başladı. Her gün bomba gelmesi, her gün evinize akşam havaya uçacağını bilmeniz insanı rahat ettirmez. Dolayısıyla bu Batı Şeria'daki yerle Gazze'deki bu insanları sürmektense zaten burada yaşıyorlar bunlar. Neredeyse yüzyıllardır yaşıyorlar. Bunlara bir öz yönetimleri var. Şimdi bağımsızlığını verirseniz ama silahtan arı, terörden arındıracaksınız. Ekonomik gelişmesi izin verirseniz nefes almasına izin vermiyorlar. Yani İzmanze'den çıkamıyor. Böyle şey olur mu? Hani açık hava hapishanesi de var. Açık hava hapishanesini de kabul etmiyor. Hiç suçlu değil. Hapishaneye suçlu diyor diyor. Burası kampı, Nazi toplama kampları gibi diyor. Gerçekten öyle. Bunlara yaşam hakkı, dünyaya açılma hakkı, ekonomik gelişmelerini sağlama hakkı, eğitimlerini sağlama hakkı derseniz kendi öz yönetimini de uluslararası tanıyacak. Bu kadar basit. Yoksa Orta Doğu'daki bu kalkınmaz. Tabii durmamasının nedeni direkt yani oradaki petrol ve doğalgaz.
Uğur Hocam tam bununla alakalı İsrail'in Gazze saldırıları sürerken Ankara'dan da bir kritik hamle geldi aslına bakarsanız. Türk Deniz Kuvvetleri bugün Doğu Akdeniz'de tatbikata başlıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte. Bu bir mesaj aslında öyle değil mi?
Çok mesaj çünkü Amerika'nın oraya filo göndermesi yani Amerika gönderdiği filo İsrail'in Amerika'dan yardımı da yok ihtiyacı da yok. Ne olacak Filistin bir saatte temizler orayı. Amerika çok büyük bir filo, dünyanın en büyük uçak gemisi yanında da 8-10 tane fırkateyn gönderdi. Yetmemiş gibi ikinci filoyu gönderiyor gene bu uçak gemisiyle.
Ayrıca yalnız değil, İngiltere'de Doğu Akdeniz'e savaş gemisi göndermek üzere.
O da gönderecek. Zaten üstleri var. Zaten doğrudan müdahale edecek durumda. Yani oradan Suriye'yi falan vurdular zaten. Amerika da kullanıyor İngiliz üstlerini, Dikerli ve Akatur'u. Egemen üstleri var. Dolayısıyla bunlar niye buraya geldiler? İsrail'i kurtarmıyor mu? O İsrail'i kurtaracak halde yok. Zaten ihtiyaçları da yok. Bütün Arap ülkeleri birleşse zaten İsrail'e çok bir şey yapamıyor. Amerika bunlar niye geldiler? Bir, İran'ı yok etmek nükleer kapasitesini. İkinci bir İsrail kurmak. Kuzeyde yani Suriye'nin kuzeyinden, Irak'ın kuzeyinden zaten 91 yılından beri var orada bir devlet. Türkiye'nin güneyi olsundan İran'ın güneybatısından alınacak toplarları ikinci bir İsrail Büyük Kürdistan kurdurma. Onun için veriyorlar. Onun için Türkiye gereğini yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki Amerika'nın ne işi var burada?
Evet.
10 bin kilometre öteden geliyorsun. Senin ne işin var yani Orta Doğu'da? Bir sorun varsa biz çözeriz. Sorununuzu çıkartan sensin zaten. Türkiye daha işle mücadele etmiyor diyor. Tam tersine daha işi Kur'an, El-Kaide'yi, Kur'an, Taliban'ı, Kur'an hepsini Amerika. Yani tam tersine en çok mücadele eden bizi. Sen onlara destekliyorsun, silah veriyorsun ki Orta Doğu karışsın da ben müdahale edeyim diye. Buna biz müsaade etmeyeceğiz. Yani Amerika buraya İsrail'i korumaya falan gelmiyor. Amerika buraya yerleşmeye geliyor. Zaten yerleşik de büyütmeye geliyor alanını, nüfus alanını. Yani ikinci bir İsrail kurmaya geliyor. İşte bizim de tatbikatımız buna karşıdır. Çok doğru bir şeydir. Tabii ilk defa yani Rusya'da bizim fikrimi söylüyor ki doğru, aklın yolu birdir. Çin de bunu söylüyor. Döndü Amerika da bunu söylüyor. Dolayısıyla şu anda durdurdu. Biliyorsunuz dün akşam başlayacaktı o kara operasyonu.
Evet.
Yok yağmur yağmış da bir şey olmuş da falan. Yağmur falan İsrail'e etkilenmiyor. Yani bunlar bahane. Amerika dur şimdilik dedi. Onun için bugün sabah saat 9 itibariyle o kapı, Refah kapısının açılıp oradan 1 milyon küsur Filistinli'nin Sina'ya geçmesi planlanıyordu.
Evet.
Ama en son haberleri izlediğimde daha henüz 9'u geçtikten sonra bile daha kapı açılmamıştı. Bugün bir ateşkes bekleniyor Amerika'nın.
Evet, Reuters'in geçtiği habere göre Mısır, İsrail, ABD arasında bir ateşkes anlaşması sağlandı dedi. Refah sınır kapısının açılmasına yönelik ama henüz bir ilerleme kaydedilmedi.
İsrail de bunu şey yapmadı, Hamas da bunu teyit etmedi. Yani.
Evet. Savaşı büyütmeye çalışan bir İsrail görüntüsü sizi de oldukça rahatsız ediyor değil mi Sayın Hocam? Yani Hizbullah'ı da işin içine çekmeye çalışmaları, Lübnan'a taciz atışları, aynı şekilde Şam'a, Halep'e gönderilen roketler.
Tabii. Yani yeni bir 5. Arap-İsrail Savaşı gibi istiyor. Gene alanlarını, çünkü her savaşta alanını genişletti. İlk Birleşmiş Milletler 1948'de karar verirken yani %53'ünü vermişti Filistin'e. Şimdi Filistin'in bütün %100'ünü aldığı gibi işte Sina'yı da aldı, Gazze'yi de aldı, Batı Şeria'yı da aldı, Golan'ı da aldı. Dolayısıyla %200'e falan çıkmıştı. Biz 79'da Sina'yı getirdik Mısır'a. Şimdi gerisi duruyor. Golan'ı hiçbir şekilde vereceği yok. Hem stratejik bakımlar, askeri bakımdan yüksekten oradan sürekli İsrail toprakları vurulur. Hem orada göl var, su kaynakları var. Mümkün değil. Ve Kudüs'ü de, Doğu Kudüs'ü de hiçbir şekilde verme niyeti olmadığını açık ve net ilan etti. Zaten Golan'ı da ilhak ettim dedi. Artık İsrail toplar dedi. İşgal değil dedi. İşgal bitti dedi. Kudüs de aynı şey dedi. Elbedi başkentindir dedi. Dolayısıyla İsrail'in bir geri adım atmaya hiçbir şekilde niyeti yok. Kimse de bunu zorlayamadı. Şimdi onu zorlayacak olan Amerika'dır. Amerika tam tersine destek veriyor ona savaşı büyüttüğü. Savaşı sanki İsrail büyütmek, genişletmek, daha değil ülkelerde içine sokmak için bahane olarak kullanacak gibi görünüyor. Bugün bir ateşkes olmazsa, eğer gerçekten de bir kara harekat olup da o 2 milyon 252 milyon 300 bin sivil, masum, hiçbir suçu olmayan insanın bir kısmı ölüp bir kısmı da topraklarından sürülür. Bu bir insan jenositidir. Yani büyük bir soykırımdır. Bunun bedelinde İsrail'e birinin ödetmesi lazım. Amerika arkasında ne kadar durursa dursun artık dünya 5'ten büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi başka güçler de var. Sayın Cumhurbaşkanımızı dinlesin İsrail. Yani Amerika'yı dinlemiyorsa tabii ki dinlesin. Biz bölgenin en güçlü ülkesiyiz. Yapacaklarımız vardır. Ve yaparız da yani.
Evet. Uğur Hocam, bir süre misafir edelim sizi hatta. TRT muhabiri Hüseyin Günay Gazze sınırında ve bize bölgede yaşanan son gelişmeleri aktaracak. Ardından sizinle konuşmaya devam edelim, olur mu? Hüseyin, günaydın.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Kolaylıklar diliyoruz. Zor bir bölgede olduğunuzu biliyoruz. İnsani koşulların neredeyse yok denecek seviyeye kadar indiğinin farkındayız. Neler yaşanıyor? Aktarmak ister misin?
Tabii İsrail Gazze saldırılarında 10. gününü geride bırakıyor. Önce bunun altını çizelim. Bölge havadan ve karadan ve denizden yoğun bir bombardıman altında. Söz konusu bu bombardımanda siviller hayatlarını kaybediyor, masumlar hayatlarını kaybediyor. Son olarak açıklanan bir rakam söz konusu ve Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan açıklandı. 2750 Filistinli hayatını kaybetti. 9700 yaralı söz konusu. Tabii Gazze'ye yönelik saldırılar oldukça yoğun olduğu için bölge havadan, karadan ve denizden bir şekilde saldırıya alınmış durumda. Ve o bölgede bulunan insanlar tam avluka sonrası ekmeğe, suya, gıdaya, ilaca erişmekte güçlük çekiyor. Bu haliyle bölgede zaten hali hazırda yaşam mücadelesi veriyorken aynı zamanda bir de İsrail'in bölgeyi bombalamalarına karşı da durmak zorundalar. Fakat tabii ki bu açıkçası çok kolay olmuyor. Zira zaman zaman o bölgeye farklı noktalardan geçiş bırakılması isteniyor İsrail'in. Ve İsrail 1 milyon 100 bin kişinin Gazze'nin kuzey kesiminden daha güney kesimine inmesi konusunda bir çağrısı var. Fakat bu çağrı sona ermiş ve Birleşmiş Milletler de bu karara karşı çıkmıştı. Ardından İsrail'in bölgeyle alakalı göstermiş olduğu 2 saat dilimi oldu. Saat 10 ve 16 saatleri arasında bölgenin boşaltılması konusunda bir uyarısı vardı. Fakat boşaltılması gereken denilen yerler bile bombalanmaya devam etti.
Peki Refah sınır kapısının açılması ile ilgili bir gelişme var mı?
Refah sınır kapısı Gazze'nin tek kurtuluş noktası olabilecek noktalar olarak dikkati çekiyor. Sabah saatlerinde bir son dakika bilgisi elimize ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken Refah sınır kapısı yeniden açılacak dedi. Aslında bu tabii beklenen bir durumdu. Fakat yalanlama çok kısa bir süre önce geldi. Netanyahu ofisi şu anda Gazze'de yabancıların çıkarılması karşılığında ateşkes ve insani yardım yok ifadelerini kullandı. Ve Blinken'ın yapmış olduğu bu açıklama o yüzden biraz da boşa düştü. Gerçekten İsrail konusu da İsrail'de duruma aynı şekilde mi bakıyor? Yoksa Blinken'ın yapmış olduğu açıklama geçerli mi? Henüz bu tam anlaşılamadı. Bunu söyleyebiliriz. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada yabancı uyruklu kişilerin çıkarılması karşılığında Gazze'de ateşkesin sağlandığı ya da buraya insani yardım girişi için anlaşıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Şu an için durumda bir belirsizlik var. Bunu söyleyebiliriz. Öte yandan Gazze'ye baktığınız zaman 2 milyondan fazla kişi çok dar bir alana hapsedilmiş durumda. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak da biliniyor.
Evet.
Ve Gazze bombalanmaya devam ediyor. Bir taraftan gıdaya erişim, elektriğe erişim sıkıntı durumunda. Hastaneler bombalanıyor. 9000'den fazla yaralı olduğunu bahsetmiştik.
Bu yaralı
için elektriğe ihtiyacı var, ilaca ihtiyacı var. Fakat onların da o bölgeye iletilmesi konusunda sıkıntılar mevcut.
Hüseyin, kara operasyonuna yönelik hazırlıklar devam ediyor mu?
Son 50 yılın en büyük çatışması olarak niteleniyor. Ve İsrail de konuyu bir savaş olarak görüyor. Bölgeye bu kadar yoğun yığınak yaptığını buradaki gazeteci meslektaşlarımızla, görev yapanlarla konuştuğumuzda bu kadarına şahit olmadıklarını ifade ettiler. Ve bölge hem tanklar, hem zırhlı personel taşıyıcılar, hem iş makineleri zırhlı yine yani bir kara saldırısında kullanılabilecek hangi askeri teçhizat gerektiyse bölgeye getiriliyor. Öte yandan İsrail'in 300 binden fazla yedek askeri göreve çağırdığını biliyoruz. O askerler de buraya otobüslerle hem Aşkelon'a hem de Siderot'a, bunlar Gazze'nin kuzeyinde ve kuzey doğusunda bulunan iki kent. Bu bölgelerin DMM'lik artık birer askeri bölge olması, asker sevkiyatının devam etmesi, mühimmat sevkiyatının devam etmesi buranın olağanlaştığını, yani burada olağan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bölge sivillerden tamamen neredeyse arındırıldı. İsrail vatandaşları daha çok kuzey bölgelere doğru gönderildi. Dün Siderot'ta %60 oranında sivilleşmişti, yani sivilden arındırılmıştı. Kalanlar da dün gönderildi. Haliyle bu bölgede görebildiğiniz insanlar ya asker oluyor, İsrail askerleri oluyor ya da gazeteciler.
Evet. sana ve çalışma arkadaşlarına başarı diliyoruz, kolaylık diliyoruz, sağlıkla dönmenizi temenni ediyoruz Hüseyin. Katıldığın için teşekkürler.
İyi yayınlar.
Sağ olun. Uğur Hocam, dinleyebildiniz mi?
Dinledim Hüseyin.
Evet,
dinledim.
Evet. Yani biz savaşı o kadar kolay konuşuyoruz ki morglarda yer kalmadığı için ölenler dondurma kamyonlarında bekletiliyor. Yani biz acıyı bu kadar rahat konuşabiliyor muyuz acaba diye düşünmeden edemiyorum. Anadolu Ajansı'nın kadrajına giren bir görüntü var. D-528 etiketli bir mühimmat görüntüsü bu. İsrail'in Gazze'deki sivilleri beyaz fosforlu top mermileriyle vurduğunun bir kanıtı aslında. Yani bunca yasağa rağmen hala nasıl devam edilebiliyor? Evet.
Birleşmiş Milletler, yani zaten fosfor biyolojikse Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'ya çok büyük tamirat ve tazminat borçları ödettirildi o yüzden. Belçika ve Fransa'ya kimyasal silah kullandı diye. Ta Birinci Dünya Savaşı, o zaman Birleşmiş Milletler diye bir teşkilat bile yoktu.
Evet.
Uluslararası böyle bir anlaşma da yoktu. Biyolojik, kimyasal, nükleer silahların kullanılmasının yasaklanması, anlaşması olmamasına rağmen kimyasal silah kullandı diye Almanlar, Kaiser'in adamları Belçika ve Fransa'ya karşı çok büyük tazminatlar ödemek zorunda kalkar. Şimdi uluslararası anlaşmalar var. İsrail de buna imza koydu. Amerika da imza koydu. Ona rağmen fosfor bombası kullanıyor ve bunu da Birleşmiş Milletler kullanıldığı tespit etti. Yani bir iddia değil. İspatlanmış, delillenmiş bir şey. Bunların tabii İsrail ödeyecek yani uluslararası arenada. Elinde sonunda bunları bir şekilde tazmin ettirecekler. Ne kadar Amerika şu anda arkasında olursa olsun, ne olursa olsun, bir şekilde bunu dünya da ödeyecek. 73 Savaşı'nda da aynı şekilde oldu. Yine bu sefer yine aynı gün 6 Ekim'de yine Şabat, yine onların Yom Kippur yani Hamursuz Bayramı'nda yine Araplar saldırmıştı. İsrail şöyle oldu, böyle bir sorunu oldu. Bir petrol ambargosu oldu Araplar. Bütün dünyaya ve Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndaki görmediği muazzam bir ekonomik yıkıma uğradı. Bir sene sapladılar ki o tarihlerde Avrupa'nın, bugünkü Avrupa Birliği ülkelerinin, o zaman Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun %90 enerji girdisi Ortadoğu petrolleriydi. Bir sene sonra da Araplar $1.5 varilini $14 neredeyse 10 katına çıkarttılar. Ve Avrupa allak bullak oldu. Amerika'nın tuzu kuru. Amerika'nın kendi petrolü var, kendi enerji kaynakları var vesaire. Dolayısıyla bunun bedelini Avrupa Birliği İsrail'i desteklemek, onun katliamlarına göre cümmakla onu ödeyecek bir şekilde. Ekonomik ya da siyasi ya da askeri, neyse ki olursa olsun Avrupa Birliği bunu ödeyecek. Zaten Ukrayna-Rusya savaşı 1,5 sene oldu. Doğalgaz gelmiyor artık Rusya'dan. Bir kolu koptu. Sol kolu kesildi Avrupa'nın. Şimdi petrol de gelmezse sağ kolu da kesilecek. Bunu Avrupa Birliği kötü ödeyecek. Artık Avrupa'da Amerika'nın arkasında durmamayı, Amerika'nın her dediğine evet dememeyi öğrenmesi lazım. Artık kendi ayakları üzerinde durması lazım. Ekonomik de siyasi cüce olmaktan, o cücelikten kurtulması lazım. Amerika bütün dünyanın artık eşkıyası. İstediği yeri işgal ediyor. Vietnam'ı işgal etti, Kore'yi işgal etti, Afganistan'ı işgal etti, Irak'ı işgal etti. Libya'yı üçe böldü, Suriye'yi dörde böldü, Irak'ı ikiye böldü, Sudan'ı ikiye böldü. Yani Amerika dünyanın eşkıya başı, onu biliyoruz. Ama Avrupa'nın artık Amerika'nın arkasında durmaması lazım ve hakkaniyet uyguluyor ve bölgedeki bir sorunu da bölge ülkeleri çözmesi lazım. 10 bin kilometreden Amerika'nın gelmemesi lazım. Onun da lideri Türkiye'dir. Bu işi Sayın Cumhurbaşkanımız çözer. Bir tarafına İsrail Başbakanı, bir tarafında Filistin'i oturtturur. Bunlar çözerler. Yeter ki bölge dışından Atlantik ötesinden bir takım unsurlar, aktörler bu işe dahil olmasınlar kendi menfaatler çerçevesinde. Bunun tek yolu da Gazze ve Doğu Kudüs başkenti olmak üzere Batı Şeria'da bağımsız bir Filistin devleti kurulması, bütün Arap ülkelerinde İsrail'in bağımsızlığını ve egemenliğini tanıması. Birleşmiş Milletler şart oldu. Zaten Türkiye 1948'de tanımıştı. İki tarafta birbirini tanıyacak, yaşamasına izin verecek bölgesel bir barış kalkınma olacak. Tabi bunun bir aşama sonrası var. O da Kıbrıs'taki iki bağımsız egemen devletinde tanınması. Zaten politikamız da o. Bu da onu dikkat getirecektir. Böylece bölgede çok büyük bir refah, iktisadi kalkınma, barış olacaktır. Yeter ki Amerika burnunu toplasın. Ama Amerika maalesef dünyanın eşkıyası olaraktan her yere kendi menfaati doğrultusunda burnunu sokuyor. O da çok can sıkıcı bir durum.
Üstelik bir taraftan dünya İsrail'i konuşurken ve İsrail'in hamisi gibi davranmaya devam ederken Suriye'deki karışıklığı sürdürmeye de devam eden bir Amerika Birleşik Devletleri görüntüsü var. Şunu söylemek istiyorum. Biden Suriye'nin içindeki gelişmeler ve bu ülke kaynaklı ABD ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik alışılmadık ve olağanüstü tehditle başa çıkmak üzere 14 Ekim 2019'da ilan ettiği başkanlık kararnamesinin süresini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi. Ve dedi ki özellikle Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini ve DAEŞ'le mücadeleyi zayıflattığını savundu. Aslında perde arkasında başka bir çatışma var. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında terör üzerinden yürüyen başka bir sıkıntı var. Nasıl değerlendirirsiniz?
Çok doğru. Zaten 2012'de bu iş biterdi. 2012'de zaten şu andaki bu Baas hükümeti, Baas her yerde çöktü. Libya'da Baas vardı, çöktü. Mısır'da vardı, çöktü. Irak'ta vardı en son işte Saddam idam edildi, çöktü. Bir tek Suriye'de kaldı şimdi. Yani sosyalist, laik, Arap milliyetçiliği. Ve oradaki Suriye'dekiler de çok zayıf. Yani Hafız Esad'ın oğlu, Beşar Esad'da, babası Hafız Esad'da. %9'luk, %10'luk bir çoğunluğa dayanıyor. Bunlar Nusayri, Arap Alevi ise. Halbuki bir %10 kadar da Hristiyan var. Bir sürü Hristiyan kavimler var orada şeyler. Yani Ermeni'nin, Katolik Ermeni var, Ortodoks Ermeni var, Süryanlı var, onun da kadim Ortodoksu var, Katoliği var. Arap Hristiyanı var. Değişik %10-11 kadar Hristiyan var. Geri kalan %80'inde Sünni Müslüman ama Sünni Müslümanlar maalesef baskı altında, oy verme hakları yok. Hiçbir şeyleri yok. İdare eden bu Nusayri, Alevi kesimi idare ediyor. Bu 2012 yılında bu bitecekti. Ama Amerika demin de siz söylediğiniz gibi taraf değiştirdi. Birdenbire önce Birleşmiş Milletler'de Rusya ve Çin Suriye lehine veto koydular. İşte ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür dedi. Yoksa 2012'de bitmişti bu. 5 milyon mülteci bizde olmayacaktı. Suriye'deki katliamlar, insan hakları ihlalleri de bitmiş olacaktı. Önce Rusya ve Çin buna engel oldular. Sonra Amerika'nın işine geldi. Amerika geldi Suriye'yi 5'e böldü. Bütün 3 tane Arap ülkesinde petrol yok. Lübnan'da, Ürgün'de ve Suriye'de. Suriye'de az bir şey var, çok az var, diğerlerinde yok. Onların tamamına el koydu Amerika. Yani Suriye'deki petrolün %100'üne el koydu. Bunu da sizin de dediğiniz gibi pekalesi PKK üzerinden yapıyor. Adını değiştiriyorlar. YPG, SDG bilmem ne, hepsi aynı şey. Hepsi PKK, terör. Yani meclisteki Yeşil Sol Parti de budur, PKK'dır. HDP de budur, hepsi aynı şeydir. Adını ne kadar değiştirseniz de terör örgütü, terör örgütüdür yani. Bunları PKK adıyla bunları şey yapıyor, el koydu bu petrollere, idare ediyor. Dolayısıyla buradan da bir vakum var, güç boşluğu var. Yani Şam hükümetinin burada otoritesi yok Suriye'nin kuzeyinde. Orayı PKK terör devleti. Demin de söylediğim gibi Amerika'nın derdi Floyd'u onun için gönderiyor, bir ikinci İsrail kurdurmak. Irak'ın kuzeyinde kurdurttu zaten 1991'de 36. paralelin yukarısında bir Kürdistan özel yönetim diyorlar ama özel değil. Bayağı devleti kurdurttu. Plakası var, pasaportu var, ehliyeti var, kanunları var, başbakanı var, meclisi var, yasama, yürütme, yargı organı, her şey var. Aynısını Suriye'de de yapacak şimdi. Tabii buna engel olacak kim? Türkiye. Onun için Amerika bizi hasım görüyor. Sakın şey yapmayın, bilmem ne yapmayın. Çünkü buradaki güç boşluğu, yani Şam hükümetinin güç boşluğu PKK'nın burada terörünün yeşermesine, petrol kaynaklarına el koymasına, ekonomik gelişmesine, işte 60 bin, 70 bin değişik oranlar var, silahlı adam beslemesine ve gelip Türkiye'yi vurmasına neden oluyor. Tabii Türkiye haklı olarak da uluslararası hukukun kendine tanıdığı, kendini koruma, meşru mülafaa, sıcak takip ilkelerine göre buraya vuracak. Ama maalesef Amerika tamam, Amerika karşı, tabii ki Amerika işte Kürdistan'ı kurdurtturacak, ikinci İsrail'i tamam da biz bunu Rusya, Putin bile anlamadı. Biz bu operasyonu yapacaktık ve temizleyecektik orayı, Kuzey Suriye'yi, azıcık bir alan kalmıştı. Rusya da izin vermedi. Rusya, efendim Şam hükümetinin egemenlik haklarını ihlal ediyorsunuz diyor. Ya Şam'ın orada egemenliği yok ki, otoritesi yok ki, yani Putin bunu anla, sen akıllı bir adamsın. Olsa biz zaten onu istiyoruz. Şam orada otoritesini kursa, egemenliği kursa, orada terör olmayacak. Terör olmayacak da bize zarar vermeyecek. Şam orada egemen olamadığı için biz gideceğiz o güç boşluğunu boşacağız. Yani bize İzmir'den karışmasa biz temizleyeceğiz bunu diyoruz. Ama Putin herhalde bugünlerde bunu anlayacak. Amerika ama zaten kötü niyetli. Yani Amerika'nın bir şey anlamaya niyeti yok. Amerika biliyor, bilinçli yapıyor Amerika. Amerika orada bir terör devletini kurduracak. Kafasına koymuş. Peki. Nasıl? 1948'de İsrail'i kurdurttular. Adım adım adım 1916 Sykes-Picot'la başladılar. 1917 Balfour Deklarasyonu'na resmiyete bildirdiler. 1921 San Remo ve Sevr Anlaşması ile işte Manda rejimi, 47'de de Birleşmiş Milletler, 48'de de devleti kurdurttular. Adım adım adım. Aynısını da şimdi Amerika bunu ikinci İsrail için yapmaya çalışıyor. Buna da en büyük engel Türkiye'de ve izin vermeyeceğiz. Hiçbir zamanda izin vermeyeceğiz. Yeter ki Putin bir aklını başına devirsin, karışmasın bu işe.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Uğur Hocam. İstanbul Arel Üniversitesi'nden Profesör Doktor Uğur Özgöker bizimleydi.